SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra dün açıklanan 2021 nüfus sayımı verilerini inceleyeceğiz. Avustralya ve Türkçe konuşan toplum için ilginç veriler açıklandı. Programın ikinci yarısında ise psikolog Senem Eren'le konuşacağız. Melbourne merkezli Senem Hanım'la son derece ilginç bir söyleşi gerçekleştirdik. Göçmen toplumun ihtiyaçlarına ve Türkçe konuşan toplumdaki değişime birebir tanıklık eden ve buna uzman gözüyle yorumda bulunan bir kişi Senem Hanım. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarını geri çekiyor. Jeffrey Epstein'in eski iş arkadaşı Glenn Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Türkiye, NATO üyelik başvurularında İsveç ve Finlandiya'yı desteklemeyi kabul etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Kuzey uluslarının uzun süredir sahip oldukları bağımsız statülerini terk etmeye ve ittifaka katılmak için başvurmaya sevk etmişti. Ancak Türkiye, terör örgütleriyle ilgili endişeler temelinde buna itiraz ediyordu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün resmen başlayacak olan NATO zirvesi öncesinde Madrid'de 4 saatlik bir toplantının ardından 3 ülke arasında bir mutabakat anlaşması imzalandığını doğruladı. Stoltenberg, imzalanan memorandumun Türkiye'nin endişelerini ele aldığını söyledi.
Today we met, we discussed and we found a good solution.
Stoltenberg, bugün konuştuk, tartıştık ve iyi bir çözüm bulduk. Biz NATO'da sorunları bu şekilde hallediyoruz. Kapımız açık. İsveç ve Finlandiya ittifakımıza katılacak ifadelerini kullandı. Böylece Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair engelleri kaldırmış oldu. Memoranduma göre İsveç ve Finlandiya, PKK-YPG-PYD ve FETÖ'ye destek vermeme ve silah ambargosunu kaldırma taahhüdünü verdi. Mutabakatta PYD-YPG'ye terör örgütü denmemesi ve FETÖ ifadesinin Türkiye'nin FETÖ diye tanımladığı örgüt olarak geçmesi dikkat çekti. Bunun yanında Biyanet'in haberine göre memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin muğlak ve antidemokratik olduğu gerekçesiyle Türkiye'yi gözlem altına alma nedeni saydığı Türkiye'nin terörle mücadele yasası mevzuatına yönelik bütün çekincelerini kaldırdıklarını, bunun ötesinde terörist örgütlerin uzantıları, iltisaklı kuruluşlar, paravan örgütler gibi OHAL kavramlarını kendi mevzuatlarına içermeye razı gösterdikleri belgelenmekte. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının konuşulacağı ve gözlerin Türkiye üzerinde olduğu kritik zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan net mesajlar göndermişti.
Biz tabii kuru laf istemiyoruz. Biz netice istiyoruz. İşiniz gücünüz S-400 aşağı, S-400 yukarı. Hep laf. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.
Tarihi olarak nitelendirilen zirve öncesinde açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu ve giderilmesi gerektiğini yinelemiş, başka hiçbir müttefik Türkiye'ye kadar teröristlerce mağdur edilmedi, buna terör örgütü PKK'da dahil ifadelerini kullanmıştı. Ghislaine Maxwell, seks suçlusu finansör Jeffrey Epstein'a genç kızları cinsel olarak istismar etmesine yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 60 yaşındaki Maxwell, 1994 ve 2004 yılları arasında o zamanlar erkek arkadaşı olan Epstein ile cinsel ilişkiye girmesi için 4 genç kızı ayarlamak nedeniyle Aralık ayında suçlu bulunmuştu. Bu dava aynı zamanda kadınları, genellikle zengin ve güçlü kişilerce yaşadıkları cinsel istismar hakkında konuşmaya teşvik eden Me Too hareketinin en yüksek profilli vakalarından biriydi. Genellikle duygusal ve açık ifadelerin kullanıldığı duruşma sırasında 4 kadın, Maxwell'in Epstein tarafından istismar edilmesinde merkezi bir figür olduğunu ifade etti. Kurtulanlardan biri olan Arnie Farmer, verilen cezanın ardından mahkeme dışında konuştu.
May this sentence demonstrate that it is never too late for the truth to come out and never too late for there to be accountability.
Arnie Farmer, verilen cezanın gerçeğin ortaya çıkması ve hesap verilebilirlik için asla geç olmadığını göstermesini umuyorum. Cinsel istismar veya sömürüye maruz kalmış ve bu suçları bildirmek için güvende hissetmeyen biriyseniz ya da size inanılmadıysa ve failler sorumlu tutulmadıysa bu sizin için ifadelerini kullandı. Senatör Penny Wong, Borneo adasında bulunan doğduğu Sabah şehrini ziyaret etmeden önce Malezya gezisinin son ayağında bugün Kuala Lumpur'da iş dünyası liderleriyle buluşacak. Malezya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Wong, toplantıyı sıcak ve üretken olarak nitelendirdi. Avustralya Dışişleri Bakanı, Saufiddin Abdullah ile Eğitim, Savunma Birliği ve Bölgesel Güvenlik de dahil olmak üzere bir dizi ortak çıkar konusunun tartışıldığını söyledi. Bölgesel güvenlik konusunun ön plana çıktığı ortak basın toplantısında Senatör Wong, Avustralya'nın AUKUS anlaşması kapsamında nükleer denizaltılara yönelik tutumunu netleştirdi.
What we are doing is replacing an existing capability which with a new capability and that is nuclear.
Senatör Penny Wong, yaptığımız şey zaten mevcut olan kabiliyeti yenisiyle değiştirmek ve bu da nükleer enerji ile çalışan denizaltılar. Yani yol alma sistemi nükleer güç tarafından destekleniyor. Ama denizaltılarımızın nükleer ile silahlandırılmayacağı veya nükleer kapasiteye sahip olmaya çalışmayacağımız konusunda netiz sözlerini sarf etti. Kiev Belediye Başkanı, Batılı müttefiklerden Ukrayna'daki savaşı durdurmak için ne gerekiyorlarsa sağlanmasını istedi. Vitali Klitschko ve kardeşi Vladimir, bu hafta yapılacak 2 günlük NATO zirvesi öncesinde bir savunma düşünce kuruluşu forumuna katılmak üzere İspanya'dalar. Klitschko, NATO'nun Avrupa'nın doğu kanadındaki hızlı tepki kuvvetlerini genişletme planları hakkındaki soruya yanıt olarak gerekli her türlü önlemi desteklediklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı hedef almaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.
Wake up guys. This is happening now. You're going to be next.
Uyanın beyler. Bu şu anda olmasa da sırada siz varsınız diyen Klitschko, bu göz açıp kapanıncaya kadar kapınızı çalacak. Ne pahasına olursa olsun, 300 bin, 1 milyon, 1 milyarlık ordu fark etmez. Şu an Putin'in Ukrayna'daki ordusunu durdurmak önemlidir ifadelerini kullandı. 2021'de Washington'daki 6 Ocak isyanlarını araştıran komite için duruşmalar, Donald Trump'ın bir yardımcısının, eski başkanın o günkü eylemleri hakkında ifade vermesiyle yeniden başladı. Trump'ın eski yardımcısı Cassidy Hutchinson komiteye, Trump'ın kalabalığı yavaşlatacağını düşündüğü için Capitol yakınlarındaki metal dedektörlerini kaldırmalarını istediğini ve personeline kalabalığın silah taşıyıp taşımadığı hakkında hiç umrunda olmadığını söylediğini anlattı. Capitol'da hareket eden kalabalığa katılmayacağı söylendiğinde Trump'ın öfkelendiğini belirtti. Dönemin başkanı o sırada destekçilerini Capitol binalarına doğru yürümeye teşvik ettiği Beyaz Saray'ın dışındaki konuşmasını yeni bitirmişti.
The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now."
Cassidy Hutchinson, Trump, "Ben başkanım, beni Capitol'a götürün" şeklinde bir şey söyledi. Ama Trump'tan sorumlu gizli servis başı Bobby, "Efendim, West Wing'e geri dönmeliyiz" yanıtını verdi. Bunun üzerine başkan, direksiyonu tutmak için aracın önüne doğru uzandı ve Bobby kolunu tuttu. Ve, "Efendim, elinizi direksiyondan çekmeniz gerekiyor, West Wing'e geri dönüyoruz" dedi. Trump daha sonra boştaki elini Bobby'ye doğru hamle yapmak için kullandığı ifadelerini verdi. Çoğu eyaletin Haziran ayı sonuna kadar grip aşılarına ücretsiz erişimi sonlandırmasından önce Avustralya'daki sağlık yetkilileri herkesi grip aşısı olduklarından emin olmaya çağırıyor. Ancak Victoria'daki program devam eden COVID-19 pandemisi ile birlikte yaşanan yoğun grip mevsiminin eyaletin zaten aşırı yüklenme yaşayan hastane ve sağlık sistemlerini iyice bunaltacağı korkuları nedeniyle 2 hafta daha uzatılıyor. Aşıya ücretsiz erişim Victoria'da 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Eski New South Wales Eyalet Başbakan Yardımcısı John Barilaro'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde kazançlı bir işe atanması ile ilgili soruşturma bugün eyalet parlamentosunda başlıyor. Eyalet hükümeti yasal sürecin izlenip izlenmediği konusundaki endişelerle birlikte Barilaro'ya New York'ta kıdemli ticaret ve yatırım komiseri olarak yılda $500,000 bir rol verdiği için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Investment New South Wales'ın CEO'su olan Girişim, Yatırım ve Ticaret Departmanı Sekreteri Amy Brown da bu sabah sorgulanacak. Amy Brown'a, Barilaro işe atanmadan önce özel bir işe alım şirketinin hizmetlerinin neden sonlandırıldığı sorulacak. Ayrıca rol için başlangıçta başka birinin seçildiği ancak daha sonra teklifinin geri çekildiği iddiaları da mevcut. Afganistan'ın dört bir yanında binlerce dini alim ve etnik lider, Taliban'ın geçen yıl iktidara gelmesinden bu yana ilk kez bu hafta sonu bir araya gelecek. Başkent Kabil'deki din adamlarının çağrıda bulunduğu anlaşılan toplantıya 3000 kişinin katılması bekleniyor. Belirlenmiş bir gündemi olmayan toplantı 3 gün sürecek. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başkanı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı uzun süren dörtlü zirve sonunda imzalanan memorandumun ardından yoğun bir programı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin ikinci günü yani bugün görüşme ihtimalinin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Avrupa Konseyi Başkanı ile bir araya gelmesi planlanıyor. Bu arada İspanya'ya uçakla giden Erdoğan'ın uçağındaki Republic of Turkey yazısının Republic of Turkey olarak değiştirildiği görüldü. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Geç saatlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın cenazesi Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilecek. Haftalık yayınlanan COVID-19 tablosuna göre Türkiye'deki vaka sayılarında %50'ye yakın artış göründü. Türk Toraks Derneği pandemi bitmiş gibi davranamayız uyarısında bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVID-19 vakalarında artış olsa da hastane yükünde azalış sürüyor, kötü günler geride kaldı açıklamasını yaptı. Mecliste ek bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği İltica Ajansı verilerine göre, Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvuruları 2020'ye göre %47 arttı. Türkiye'den ilticaya başvuranların %32'sini alan Almanya, Türkiye'den en çok iltica başvurusu alan ülke oldu. Türkiye'den gelen başvuruları en çok reddeden ülke ise %52 ile Fransa oldu. Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvurusu 2020'de 16.720 idi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre yenilenebilir enerjiye geçiş Türkiye'de 2030'a kadar 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabilir. Ve piyasalara bakacak olursak en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 11 lira 48 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre parçalı bulutlu 12 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 19, Melbourne'de aynı, parçalı bulutlu 13, Adelaide yağışlı 14, Perth genelde güneşli 18, Hobart'ta geç saatlerde az yağış olabilir 14, Wollongong parçalı bulutlu 17, Newcastle'da aynı 18, Brisbane bulutlu 21, Cairns'de yağış artmakta 26 ve Darwin'de yağış olabilir 29 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programda dün açıklanan 2021 nüfus sayımı verilerini inceleyeceğiz. Avustralya ve Türkçe konuşan toplum için ilginç veriler açıklandı. Programın ikinci yarısındaysa psikolog Senem Eren'le konuşacağız. Melbourne merkezli Senem Hanım'la son derece ilginç bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Necde Çimenli Bey'in mesajı: Ukrayna'daki savaş hakkında Zelenski 4 aydan fazladır Rusya'nın istilası ile mücadele ediyor. Nereye kadar dayanır bilmek zor. Belki de tek düşüncesi ya istiklal ya ölüm demiş Necdet Bey. Hüseyin Bey İspanya'daki NATO zirvesi hakkında yorumda bulunuyor. Türkiye Madrid'de Finlandiya'yı ve İsveç'i dize getirdi. Onlar da Türkiye'ye karşı olan PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini iade edecek. Çıkar yolu yok. Senin işine ne bu konuda başkalarının iç işlerine burnunu sokmak? Helal olsun Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı: Cumhur İttifakı'nın iki lideri de bazı suçlarda idam cezası yeniden getirilirse destekleyeceğiz diyorlar. Daha önce de birbirlerine ip atan bu iki lider de milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyorlar. Sanki bunlar istiyor da bu partilerin milletvekilleri bunu duymuyor. Sayın Maliye Bakanı, bir uyusak da 6 ay sonra uyandığımızda nelerin değiştiğini bir görsek diyordu. Aradan tam 6 ay geçti ve her şey daha kötüye gidiyor. İyiye giden tek şey var. Millet İttifakı'nın oy oranı biraz daha yukarıda. Millet artık masallara, inşallahlara, maşallahlara inanmıyor. Domates, patates, soğan, güle güle Erdoğan demiş Hacı Tokdemir Bey. Fatoş Hanım, sanki ormanlarımız, doğamız, hatta tecavüze uğrayanlar çok umurlarındaymış gibi idam yasasını gündeme getiriyorlar. Bütün yargı, adalet, her şey ellerindeyken caydırıcı ceza vermeyip ihalden tecavüzcüleri salıverip ülkeyi tecavüzcüler cennetine çevirdiler ve sürekli tekrarlanan afet olayları için hiçbir önlem almayıp hatta orman korucularını da masraf olmasın diye ortadan kaldıran iktidarın idam yasası getirecek, biz biliyoruz idam yasası kimler için getirilecek demiş Fatoş Hanım. Evet sayın dinleyiciler, dün geçen Ağustos ayında, Ağustos'un 10'unda yaptığımız nüfus sayımını ilk sonuçları açıklandı. Yıl boyunca bu sonuçların daha detaylısı açıklanacak, detaylı bir şekilde açıklanacak. Dün açıklanan nüfus sayımı verilerine göre Avustralya'da evinde Türkçe konuşanların sayısı 64 binin üstündeydi. Geçen nüfus sayımının biraz üstünde. Geçen Ağustos'ta yapılan 2021 nüfus sayımı sensüsün ilk sonuçları dün açıklandı. Buna göre Avustralya'da evde Türkçe konuştuğunu söyleyen kişi sayısı 64 binin üzerinde. 2021 nüfus sayımına göre Avustralya çapında evde Türkçe konuşan kişi sayısı 64.924. Bu nüfusun yarısından fazlası Victoria'da yaşıyor. Victoria'da 34.824 kişi evde Türkçe konuştuğunu belirtti. New South Wales eyaletinde bu sayı 23.842. Queensland'de 2.788. Batı Avustralya'da 2.012. Güney Avustralya'da 863. Avustralya başkent bölgesinde 391, Tazmanya'da 97 ve kuzey bölgesinde 61 kişi evde Türkçe konuştuklarını belirtti. Evde Türkçe konuşanlar arasında 52.208'i İngilizce seviyelerinin iyi veya çok iyi, 12.244'ünün ise pek iyi olmadığı veya hiç İngilizce konuşamadıkları belirtilmiş. Nüfus sayımına katılanlardan 31.935'i Türkiye doğumlu Avustralya vatandaşı olduklarını belirtirken 6.425'i Türkiye doğumlu olup Avustralya vatandaşı olmadıklarını söylemiş. 212 Türkiye doğumlu kişi de bilgi vermeyi tercih etmemiş. Türkiye doğumlu 38.568 kişiden 5.279'u 50 ila 54 yaş arasında. 4.961'i ise 55 ile 59 yaş arasında. 85 yaş ve üstü Türkiye doğumluların sayısı Avustralya'da 565. 4 yaşa kadar olanların sayısı da 180. Etnik olarak Türk olduğunu söyleyenlerin sayısı ise 2021 nüfus sayımında 87.164. Bunlardan 43.937'si Victoria'da yaşıyor. New South Wales eyaletinde etnik olarak Türk olduğunu söyleyenlerin sayısı 32.620. Queensland'de 4.901. Güney Avustralya'da 1.480 ve Batı Avustralya'da 3.188. Tazmanya'da 231, Kuzey bölgesinde 129 ve Avustralya başkent bölgesinde de 679 kişi etnik olarak Türk olduğunu söylemiş. Verilere genel olarak bakacak olursak çok kültürlülük öne çıkıyor. 5.5 milyon Avustralyalı evde İngilizce dışında bir dil konuştuklarını belirtmiş. Bir önceki nüfus sayımından beri bu 800 binlik artışı gösteriyor. Çok kültürlülüğün artmasıyla beraber çok kültürlülüğe desteğin de artması gerekiyor. Avustralya Etnik Toplumlar Federasyonu FECA'nın başkanı Carlo Calli, yeni göçmenlere verilen desteğin artması gerektiğini söylüyor.
To a large extent, our multiculturalism, our diversity has to be mainstreamed into all our services. I no longer think we can simply say what resources do we provide for our ethnic communities?
Çok kültürlülüğün toplumun tüm kesimlerine ve sunulan kamu hizmetlerine yansıdığını söyleyen Carly, artık çok kültürlülüğe kaynak ayırmaktan bahsedemeyiz. Çok kültürlülük o kadar yaygın hale geldi ki tüm hizmetlerde eşitlik ve kapsayıcılığın öne çıkması gerektiğini söylüyor. Sayın dinleyiciler, Türkçe konuşan toplumun en yoğun yaşadığı eyalet Victoria olarak öne çıkıyor. Yaklaşık her Türkçe konuşan insan, her iki Türkçe konuşan insandan birisi Victoria'da yaşıyor, Avustralya'da. Sayın dinleyiciler, dün açıklanan veriler Avustralya için de ilginç sonuçlar içeriyordu. Ülkemiz hiç olmadığı kadar çok kültürlü. Geçen yıl doldurduğumuz nüfus sayımı verilerinin ilk bölümü dün açıklandı. Veriler hızla değişen, hızla daha çok kültürlü olan bir ülke gösteriyor. Ayrıca son 50 yılda nüfus 2 kat artıp 25,5 milyona ulaşmış. Avustralya daha çok kültürlü ve daha az dindar oluyor. Dün açıklanan 2021 sensüs nüfus sayımından çıkaracağımız en önemli veriler bunlar. Nüfus hızla artmaya devam ediyor. Son 5 yılda 1 milyon göçmen ülkeye yerleşti. Yeni göçmenlerin büyük çoğunluğu da pandemi başlamadan Avustralya'ya yerleşti. Avustralya İstatistik Bürosu'ndan Theresa Dickinson, modern Avustralya'nın ilginç bir ülke olarak öne çıktığını söylüyor.
The number of us who are first generation Australians, those born overseas, and second generation Australians, those with one or
two. Yurt dışında doğan ilk nesil Avustralyalıların ve kendisi gibi iki ebeveyni de yurt dışında doğan ikinci nesil Avustralyalıların artık nüfusun yarısından fazlasını oluşturduğunu söylüyor. Nüfus içinde doğum yeri olarak Avustralya doğumlular sayıca ilk sırada. İkinci sırada İngiltere ve üçüncü sırada Hindistan geliyor. 4 Çin, 5 Yeni Zelanda. İngilizceden sonra evde en fazla konuşulan dil Mandarince. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden nüfus bilimci Dr. Liz Allen, bu rakamların bile ülkedeki çok kültürlülüğü tam olarak yansıtmadığını düşünüyor.
While the majority of Australians are either themselves born overseas or their parents.
Avustralyalıların çoğunun ya kendilerinin ya da bebeğinlerinin yurt dışında doğmasının aslında buzdağının görünen kısmı olduğunu söylüyor. Bundan çok daha fazlası kendilerini çift uluslu olarak tanımlıyor. Asyalı Avustralyalı veya Afrikalı Avustralyalı örneklerini veriyor. Nüfus içinde Millennials adı verilen 2000 yılı yakınlarına doğanlar artık en büyük grubu temsil ediyor. 25 ila 39 yaş arasında olan bu grup artık 55 ile 74 yaş arasındaki Baby Boomer tabir edilen nüfus grubunu yakaladı. İki grupta yaklaşık 5.4 milyon insan var. David Grun yine de Millennial'ların öne geçtiğini düşünüyor.
On census night, the millennials are within a whisker of the number of baby boomers, and by now it's almost certain that the.
Census gecesinde millennialların, baby boomerların az gerisinde olduğunu söylüyor. 10 Ağustos'ta millennialar baby boomerların 5000 gerisindeydi. Bu yüzden de şimdiye kadar kesinlikle öne geçmişlerdir diye konuşuyor. 2021 nüfus sayımında Aborjin ve Torres Boğazı adalıların sayısı da 2016'da yapılan bir önceki nüfus sayımından beri %25 artıp 810 bine yükselmiş. Dr. Liz Allen artışa şaşırmıyor. Artık daha fazla insanın kendilerini Avustralya yerlisi olarak tanımladığını ve ayrıca Aborjin ve Torres Boğazı adalılar arasında doğum oranının daha yüksek olduğunu söylüyor. Nüfus sayımında öne çıkan şaşırtıcı sonuçlardan biri de sağlıkla ilgili ortaya çıkan verilerdi. İlk defa 2021'de sorulan ve insanların kronik sağlık sorunları hakkındaki veriler, psikolojik sağlık sorunlarının özellikle genç yetişkinlerde öne çıktığını gösteriyor. En sık karşılaşılan kronik sağlık sorunu psikolojik olarak öne çıkıyor. 2 milyon 231 bin insan psikolojik sağlık sorunu yaşadıklarını söyledi. 2 milyon 150 binde kireçleme yaşıyor ve 2 milyon 68 binde astım hastası olduğunu söylemiş. Din konusunda Hristiyanlık %8 azalsa da hala en yaygın din olarak öne çıkıyor. Toplumun %43.9'u Hristiyan olduğunu belirtmiş. Bu oran 2016'da %52.1, 2011'de de %61'di. Dinsiz olduğunu belirtenlerin oranı ise artıyor. 2011'de herhangi bir dine ait olmadığını belirtenlerin oranı %22.3 iken bu oran 2016'da %30'a, 2021'de de %38.9'a çıkmış. Hinduların nüfus içindeki oranı %2.7, Müslümanlar ise %3.2.
Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Dün açıklanan nüfus sayımı verilerinden belki de en önemlisi kronik rahatsızlıklarla ilgiliydi. En sık karşılaşılan kronik rahatsızlıksa psikolojik sorun. 2.2 milyondan fazla Avustralyalı nüfus sayımında kronik psikolojik sıkıntı yaşadığını söylemiş. Göçmen toplumlarda bu sorun daha da öne çıkıyor. Melbourne merkezli psikolog Senem Eren'le son derece zamanlı bir röportaj gerçekleştirdik. Psikolog, akademisyen ve araştırmacı Senem Eren'le konuşuyoruz. Senem Hanım siz ayrıca Broadmeadows'daki Center for Muslim Wellbeing'in de kurucularındansınız. Önce biraz sizi tanımak isteriz. Avustralya doğumlusunuz ve Broadmeadows merkezi bir şekilde İngilizce ve Türkçe konuşan toplumlara psikolojik destek hizmeti sunuyorsunuz. Uzmanlık alanlarınıza girecek olursak da liste uzun. Biraz sizden dinleyelim dilerseniz uzmanlık alanlarınızı.
Evet Necat Bey. Çok doğru. Avustralya'da doğdum, büyüdüm. Bütün eğitimimi Avustralya'da tamamladım. Yaklaşık bir 10 sene üniversitede vakit geçirdim. Zaman nasıl geçti gerçekten insan ilimle uğraştığı zaman anlayamıyor bazen, çabuk geçiyor. Yaklaşık bir 19 senedir psikolog olarak hizmet veriyorum Melbourne'de. Yoğunlukla Müslüman, Türk kültürleriyle çalışıyorum uzun senelerdir. Bizim zamanımızda pek fazla seçenek yoktu. Psikolog olarak mezun olduğumuz dönemlerde bir iki tane seçenek vardı. Yakın senelerde çok şükür daha fazla mezun verdik, daha fazla seçenek oluştu. Uzmanlık alanlarımdan bahsedecek olursam, travma üzerine çok çalıştım. Hatta doktora eğitimimi de travma üzerinde tamamladım. Bunun yanı sıra işte kültürün ruh sağlığımıza olan etkisi üzerine hem üniversite boyutunda eğitim veriyorum, hem araştırmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra insanın iyi olması için, olması için, kendinin farkına varabilmesi için, güç noktaların ile temas kurabilmesi için, dayanıklılığını arttırması için gibi alanlarda, pozitif psikoloji alanlarında da faaliyet gösteriyoruz, eğitim veriyoruz.
Senem Hanım, siz Türkiye'de de eğitim veriyorsunuz. En azından bir ara veriyordunuz değil mi?
Evet, ya yaklaşık 6 senedir İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. İşte travma konuları üzerinde, pozitif psikoloji konuları üzerinde, işte kültürün ve ruh sağlığının kesiştiği noktadaki alanlarda eğitim veriyorum. Hem yüksek lisans hem lisans öğrencilerine. Yani 6 sene nasıl geçti? Vay, çabuk geçti.
Ya buradan oraya gidiyorsunuz, orada eğitim veriyorsunuz. Covid döneminde de zaten herhalde internet üzerinden verdiniz.
Evet, ya çok güzeldi korona. Ortaya çıkmadan evvel ne güzel. Her 6 ayda bir böyle gidiyordum, yüz yüze ders veriyordum. 3 hafta öğrencilerle güzel vakit geçiriyorduk, haşır neşirdik. Korona ile birlikte online, internet üzerinde eğitim vermeye devam ettik. Şu anda da o şekilde devam ediyoruz.
Senem Hanım, Türkçe konuşan topluma odaklanacak olursak Melbourne'deki ve Avustralya'daki. Şimdi birinci nesil var, ikinci nesil var, üçüncü nesil hatta var şu anda. Ve başarılı bir şekilde çoğu hayatlarını sürdürüyorlar Avustralya'da. İngilizce hakimler, Türkçe konusunda biraz sıkıntıları olabilir ama en azından Türkçe konuşan toplumla da yakından temasları var. Her neslin farklı sorunları var psikolojik açıdan bakacak olursak, değil mi?
Evet. Ya kesinlikle. Şimdi mesela bizim ebeveynlerimizin, hatta ebeveynlerimizin annelerine, babalarına baktığımız zaman o ilk nesil diyebiliriz. O zaman insanlar buraya geldiğinde işte 60-70 senelerinde amaçları işte bir yerlere varmak, kazanmak, çalışmak, hep böyle pratik şeylere odaklanmışlar. Kendi duygularının farkında değiller, kendi duygusal ihtiyaçlarında farkında değillermiş aslında. Onlardan sonraki gelen nesillere baktığımızda biraz daha böyle bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Mesela ben babaanneme soracak olursam, babaannemin diyeceği şeylerden bir tanesi, ya kızım bizim depresyona girecek lüksümüz mü vardı o işten işe koştururken? Farkında değiller aslında yaşadıkları sıkıntılarının duygusal anlamda. Bizim ebeveynlerimizin nesline bakacak olursak kendileriyle olan farkındalıkların artmasıyla birlikte sıkıntılarıyla da daha yakından temas ettiklerini görüyoruz. Ama yine destek almak açısından yaşadıkları sıkıntılarıyla ilgili bir yargı var. O dönemin yaşadığı sıkça sıkıntılardan bir tanesi, ya işte psikoloğa mı gidilir, deli miyim ben deli değilim.
Tabu var değil mi, yani tabuyu aşmaları evet. Gerekiyor her şeyden önce.
Evet, yani bir farkında bir şeylerin yolunda gitmediğini, fakat ikinci adım olarak destek almak açısından bir sıkıntı oluştuğunu görüyoruz. Şimdiki nesil ise bunları aşmış durumda, çok şükür. Daha rahatız, bir şeylerin yolunda gitmediğini, bağlantısını kurmak açısından ve bununla ilgili harekete geçmek açısından imkanlar daha bol ve daha istekliyiz. Görüyoruz ki şu anki nesil psikolojik sorunları açısından kendilerinin daha farkında, duygularının daha farkında ve belki kendi çocuklarında yaşayamadıklarının da farkında oldukları için harekete geçmekte çok daha hızlı oluyorlar.
Göçmen toplumların psikolojik sıkıntısı farklı, Müslüman toplumların psikolojik ihtiyaçları farklı en azından, değil mi? Yani sonuçta sizin uzmanlık alanınız diyorsunuz travma mesela, depresyon, iyi yaşama, ama yani bunların hepsini Müslüman toplum, işte birinci nesil, ikinci nesil biraz böyle kategorize etmeniz gerekiyor herhalde.
Evet, yani şimdi azınlık olduğumuz bir gerçek. Hem Türk toplumu olarak hem Müslüman toplumu olarak Avustralya'da bir azınlığız. Azınlık olduğumuz için de normal şartlarda başvurduğumuz hizmetler her zaman bizim kendi şahsi ve kültürel inançlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılayamayabilir. Hatta araştırmalar bize şunu gösteriyor. Azınlık olan topluluklar özellikle ruh sağlığı alanında destek almak için kurumlara başvurduklarında %50 bir kitle ilk seanstan sonra devam etmiyor. Neden? Çünkü diyor ki yok ya bu insan beni anlamadı. Hani eğer ben kendi kültürümü, inancımı, duruşumu, ailemi anlatmak zorunda kalıyorsam bu kişi beni anlamıyor ve bana dolayısıyla destek olamayacak inancı ortaya çıkıyor ve gerçekten ihtiyaç oldukları desteği almaktan uzaklaşıyorlar. Veya tam tersi oluyor. Kendi inançlarından, kendi kültürlerinden, kendi toplumlarından olan insanları özellikle seçiyorlar ki bu sıkıntıyı aşabilsinler. Yani insanlar bu kadar mahremiyetlerini açtıkları bir ortamda kendini gerektiğinden fazla anlatmak istemiyor.
Siz Türkiye'de de yakın temas halindesiniz. Avustralya'da da toplumla iç içesiniz. İki taraf arasında bir fark var mı psikolojik destek konusunda, psikolojik ihtiyaç konusunda siz gözlemlediğiniz?
Çok güzel bir soru. Evet, Avustralya'da şunu görüyoruz. İnsanlar tedaviye hazır oldukları zaman daha uzun sürekli devam ediyorlar seanslara. Yani daha istekliler, belki imkanlar da bunu destekliyor. Türkiye'de çalıştığım dönemlerde şunu söyleyebilirim. Genellikle çok daha kısa dönemli tedavilere katılma motivasyonu daha yüksek. Yani böyle hızlı, pratik sonuçlar almaya meraklı oluyor genellikle danışanlar. Sorunun köküne inelim, çözelim gibi bir algı daha nadir Türkiye'de.
Bir de Broad Meadows'da kurduğunuz Center for Muslim Wellbeing ilginç geldi. Bu böyle bir merkeze neden ihtiyaç duydunuz?
Aslında birkaç arkadaşın uzun senelerdir barındırdığı bir hayalin meyvesi diyelim. Şimdi biz toplumda yoğun olarak çalıştığımız için ihtiyaçları görüyoruz ve bakıyoruz başka toplumlara. Kendi ihtiyaçlarını korutabilecek birçok kurum kurabilmişler bu noktaya kadar. Fakat Müslümanlar için eşdeğer bir kurum olmadığını gördük. Dedik ki birkaç arkadaş, ya ne güzel olurdu aslında. Hani bizim ihtiyaçlarımızı anlayabilen, bizim ihtiyaçlarımıza hizmet verebilecek, bizim ihtiyaçlarımıza hitap edebilecek, eğlenceli, insanları ürkütmeyen programlar yapabilsek. Hayal kurarken sonra bunun altyapısını oluşturmaya başladık. Yaklaşık bir 3 sene evvel de gereken kaynakları sağlayıp faaliyete geçtik.
Ne tür hizmetler sunuyorsunuz bu merkezde?
Birçok farklı alanda hizmet veriyoruz şu anda. Ama temel olarak yaptığımız şey önleyici ve eğitici programlar oluşturmak. Amacımız erken müdahale ruh sağlığı söz konusu olduğunda. Yani insanları bilinçlendirmek istiyoruz. Mesela birçok kurum tarafından, sivil toplum kurumu tarafından talep alıyoruz. Kurumlarına gelip ruh sağlığını anlatmamızı istiyorlar. Böyle eğitici programlarımız var. Daha eğlenceli programlarımız da var. Mesela sanat terapisi içeren workshoplar yapıyoruz. Doğayla bağlantımızı güçlendiren programlar yapıyoruz mesela. Aynı zamanda da farklı kurumlarda Müslümanlar veya azınlık olan toplumlarla daha verimli çalışmaları için diğer ruh sağlığı çalışanlarına da eğitim veriyoruz bu alanda. Onların da bizi daha iyi anlamasını, bizimle daha verimli çalışması için çalışmalar yapıyoruz. Ve aynı zamanda da işte araştırmalar yapıyoruz ufak tefek.
Senem Hanım, COVID-19 devam ediyor ama COVID-19 artık yasaklarından çıkıyoruz yavaş yavaş. Melbourne'da zaten yıllarca yaşadık bunu. Şimdi evet. Bir sürü Melbourne'lunun psikolojik desteğe ihtiyacı çıkıyor son dönemde.
Evet.
Şimdi pratik olarak size ulaşmak için önce aile hekimine başvurmak gerekiyor değil mi? Yani direkt size gelemiyoruz herhalde.
Ya aslında böyle bir seçenek var. Şimdi bir psikologla görüşmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey buna karar vermek. Eğer seçenek gerekiyorsa bizim web sitemize gidip orada yaklaşık 30-35 tane Müslüman ruh sağlığı çalışanın bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunların arasında Türk arkadaşlarımız da bulunmakta. Karar verdikten sonra aile hekimimize gidip evrak alabiliriz. Bu evrakla birlikte Medicare bize ücretin bir kısmını, bazen büyük bir kısmını karşılıyor. Bu evrak olmadan da bir psikologla görüşebilirsiniz. Gerek yok ama tabii süreci biraz daha rahatlatıyor.
Topluma, Türkçe konuşan topluma söylemek istediğiniz bir şey var mı Senem Hanım röportajı bitirmeden önce?
Şunu demek istiyorum. Hayat çok kısa ve biz bu hayatta mutlu olmayı hak ediyoruz. Zorluklar da olacak, güzel zamanlar da olacak. Ve benim ümidim bu zor zamanlara ulaştığımızda bunları en rahat ve konforlu şekilde atlatabilmek, kendimizde bu gücün olduğunun farkına varabilmek ve bunu engelleyecek şeylerle de alakalı da geçmişten gelen travmalar, çocukluktan gelen travmalar, bunları aşabilme gücünün de bizde olduğunu farkına varmalarını isterim. Gereken desteği almak için hiçbir zaman geç değil. Geleceğe yatırım yapmak için bugün çok güzel bir başlangıç noktası diyorum.
Çok teşekkürler Senem Hanım, paylaştığınız bilgiler için. Kolay gelsin size.
Rica ederim. Teşekkür ederim Necat Bey.
Evet, Senem Hanım'dan güzel bir mesajla bitirdik röportajı. Hayat kısa, mutlu olmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, Varcan Sayat Bey'in mesajı şöyle. Türkiye siyasetinde Kılıçdaroğlu liderliğinde laik denilen CHP'de uygunsuz kasetler yine havada uçuşuyor. Bir mucize olan ülkeyi idare etme zihniyetinde olanlar sayesinde şayet bu durum gerçekleşirse eminiz ülkede bu tip yayın ve kaset satışlarında büyük patlama olacaktır demiş bu dinleyicimiz. Yeni şeylerimizi dinleyicimizde dünya lideri Başkan Erdoğan NATO'daki İsveç ve Finlandiya konusunda göstermiş olduğu dik duruşuyla başarılarına bir başarı daha eklemiştir. Kendisini bir kez daha kutluyoruz demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Avustralya çapındaki plajlar artık daha temiz. Mert Balkanlı'dan dinliyoruz.
Plastik atıklara fiyat koymanın ülke genelinde çöpleri azalttığını tespit eden Ulusal Bilim Kuruluşu Sayro'nun yeni araştırmasına göre Avustralya sahilleri 10 yıl öncesine göre neredeyse %30 daha temiz. Avustralya beyaz kumlu plajları ile dünya çapında bilinir. Ancak sahile gidenler daha yakından bakarsa, kıyı şeridinin küçük plastik parçalarıyla dolu olduğunu fark edecekler. Sayro'nun araştırmacısı Deniz Hardesey, 500'den fazla Avustralya sahilini araştıran bir ekibin parçası.
Whether you care about wildlife and you don't want to see pictures of or know that seabirds and turtles and marine mammals are mistakenly eating plastic or getting tangled up in it.
Deniz Hardesey, yaban hayatıyla ilgilenseniz de deniz kuşlarının, kaplumbağalarının ve deniz memelilerinin yanlışlıkla plastik yediği, plastiğe dolandığı resimleri görmek ve bilmek istemeseniz de bunun ekonomik maliyetleri ve sonuçları da var. Paranızı daha temiz ve daha güzel yerlerde harcamak için başka yerlere gitmek gibi diyor. Araştırmaya göre Avustralyalılar atıklarını yönetmede eskiye nazaran daha iyiler. Dr. Hedesey, 2013'teki benzer anketlere kıyasla ortalama olarak %29 daha az plastik atık buldu.
I think it's really heartening and exciting and to be able to point to the fact that people are so much more aware.
Dr. Hedesey, insanların doğada olup bitenlere ve kullandığımız eşyalara daha sonra ne olduğunu, eskisine göre daha fazla farkında olduğunu bilmenin gerçekten yüreklendirici ve heyecan verici olduğunu düşünüyorum diyor. Araştırma, atık vergileri ve konteyner geri ödeme planları aracılığıyla plastiğe fiyat koymanın daha temiz plajlara yol açtığını buldu.
Where those levies were maintained or increased, we found less coastal litter in those areas.
Dr. Hardesey, bu vergilerin korunduğu veya arttırıldığı bölgelerde daha az kıyı çöpü bulduk. Bence bu, atıklarımız için ödeme yapmamız gerekiyorsa belki biraz daha dikkat ediyor olmamıza atfedilebilir görüşünü paylaşıyor. Ancak çalışma 2019 verilerine dayanıyor ve bazı Avustralyalıların geriye gittiğine inanılıyor. Pip Kiernan, Clean Up Australia adlı çevre örgütünden.
We absolutely were creating more waste through things like takeaway food packaging, disposable coffee cups, sanitized wipes and face masks. So
Pip Kiernan, yiyecek ambalajları, tek kullanımlık kahve fincanları, sterilize edilmiş mendiller ve yüz maskeleri gibi şeylerle kesinlikle daha fazla atık yaratıyorduk. Yani gönüllülerimizin topladığı çöpler değişen alışkanlıklarımızı gerçekten yansıtıyordu bilgisini paylaşıyor. Tüm Avustralya eyaletleri ve bölgeleri pipet ve çatal bıçak takımı gibi tek kullanımlık plastik eşyaları yasaklamaya doğru ilerliyor. Güney Avustralya, Avustralya başkent bölgesi ve Queensland'de zaten bu yasak mevcut. Batı Avustralya ve New South Wales bu yılın sonlarında diğer eyaletleri takip edecek ve 2023'te Victoria'da da bir yasak yürürlüğe girecek. Kuzey bölgesi için bu plan 2025'te başlayacak ve Tazmanya'nın eyalet çapında bir stratejisi yok ancak Hobart'ın hali hazırda yürürlükte olan bir plastik yasağı var. Bu yasakla Avustralyalıların daha az plastik kullanacağı ve buna karşılık şehir sahillerinde ve çevresinde daha az plastik bulunacağı anlamına geleceği umulmakta. Ancak bu, Ulusal Bilim Kuruluşu tarafından yapılacak bir sonraki anketlerde test edilecek.
Sayın dinleyiciler, tam da bu bölümün üstüne bir mesaj okumak istiyorum. BSR Umuzu dinleyicimiz, baştakiler kirlettikleri, zarar verdikleri doğayı kurtaracaklarına birbirlerine karşı savaş, silahlanma, maya para harcıyorlar. Avustralya'nın nükleer denizaltılara çılgınca bir para harcaması ne işe yarayacak? Ben yaptım, sen yap anlamına gelip Çin'i de tırmandırmaya zorluyorlar. Silahsız birlik bir dünyaya sahip olmamız, inanmamız lazım demiş bu dinleyicimiz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle. NATO toplantısından Türkiye istediğini aldı. Haberi bazılarını çok üzmüştür. İstiyorlar ki Türkiye kaybetsin, Erdoğan gitsin, CHP iktidar olsun. Duyduğumuz hiçbir projeleri yok. Can Ataklı ne demişti? Büyük bir felaket olursa, büyük yangınlar çıkarsa, Türk ordusu büyük bir savaş kaybederse iktidar gider, kafa bu demiş bu dinleyicimiz. Düşünün, 20 yıldan fazla Ankara Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek, jelibon şekerlemenin yer altından çıkarıldığını zannedip televizyon programında 6 milyar dolarlık jelibon rezervimiz var dedi demiş bu dinleyicimiz. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz, mafya, tarikat, devlet hiç bu kadar içli dışlı olmamıştı. Hatta hükümet, mafya ve tarikatın da ta kendisi diyebilir miyiz? Dini kahraman dedikleri insanlar meğer tecavüzcü Ensar Vakfı'ndan cinsel istismar, eşcinsellik ve hırsızlık ayakkabı kutularında Allah ıslah etsin bunları demiş bu dinleyicimiz. Komutan Rumuzu dinleyicimiz nüfus sayımında en dikkat çekici iki nokta, birincisi dinsizleşme oranındaki artış, ikincisi de Türkçe konuşan toplumun yaklaşık dörtte birinin İngilizce konuşamıyor olması. Dini inançlar insanları bağlar ama İngilizce konusu Avustralya'da yaşayan insanlar için önemli. Bu konuda neler yapılabilir? SBS Türkçe olarak bu konu hakkında neler yapılabileceğini ele aldığı bir bölüm yaparsanız yararlı olacağını düşünüyorum demiş Komutan Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, programın sonuna yaklaştık. Bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Okuyamadığımız mesajları yarınki programda okumaya devam edeceğiz. Psikolog Senem Eren'le yaptığımız röportajın tamamını da biraz sonra podcast olarak sitemizde yayınlayacağız. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.